Ayrım 5, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 64. Sürünün içinde sürüye karşı yürüyen deli bir koçtu o.
Ben çocuk değilim, deli de değilim. Ben insanım, günahkarım.
Çırılçıplak teknenin içinde oturmuştu Cebele. Küçük karısı Ayşe sağ eline geçirdiği bir keseyle ihtiyarın geçen haftadan kalma kirlerini çıkarmaya çalışıyordu. Bey'in saçları ve sakalı ıslanmış, küçülen kafası göğsüne sarkmıştı. Dün gece gördüğü rüyayı Hızır'ın mezarından çıkıp boynundaki muskaya sığılışını yorumlamaya çalışıyordu. Uyuklar gibi bir hali vardı, ıslanmış hasta kuşları andırıyordu. Arada bir uyanıyor, teknedeki kirli suya sorular yöneltiyor, ardından düşüncelerini açıklıyordu. Hızır bir bardak çıl kuşuydu. Yuvalandığı kaya kovuğunda güneşe dua öderdi. Onun körpecik canını alan kimdir? Bunu bir makama sormak lazım. Var mı senin bildiğin büyük bir makam? Sorunun teknedeki kirli suya sorulduğundan haberi olmayan Ayşe yok dedi. Kendi kalbine sığınan Cebeli kadını duymadı bile. Maden idaresi bilmez. Azrail'e sorsak sır vermez. Allah bizi zaten ciddiye almaz. Kala kala bir tek makam kaldı ki o da yanan katırın ağzındaki yeşil ottur. O ot konuşursa dünya ıslah olur. Sobayı kucaklarcasına oturan büyük kadın, belki haklısın Cebeli diye homurdandı. Bir kusurum var, senin ağzından çıkan her söz ekmeğimizi azalttı, bizi bu hale getirdi. Bu kusurdur, benim o güzel oğlumu da kendine benzettin. Senelerdir o da senin, bu da benim, gezer durur seyip seyip. Nerededir, ne yer, ne içer haberimiz yok, bu da bir başka kusurdur, sebeptir. Beni gece gündüz bankıl bankıl ağlatan sebebin gözü kör olsun. Gülnaz'ı sabırla dinleyen Cebeli bu fikrin ondan değil de onun romatizmalı bacaklarından çıktığını sandı. Ben kusurluyum tamam, lakin baltayı taşa vurma. Yakup büyük insandır. Yüreğini acı çekenlere mağara etmiş bir adamdır. Diz çöker sabahtan akşama kadar karıncaları seyreder. Yakup'un seyrinden bir fikir doğar. O fikrin kökü gider karıncaların gayretine dallanır. Yakup dağlara okumaya gitti. Kurt nefsini kuzu etti. Yakup artık bin yıl aç kalsa da gördüğü balı hemen yemez. Diz çöker, bala yakından bakar. Balı bal eden marifeti düşünür. Belki doğrudur, belki yalan diyerek avucunu alnına bastırdı Gülnaz kadın. İnşallah doğrudur. Bir şey var ki Yakup'um aç kalırsa balı hemen yutar. Sen onu benim kadar tanımazsın. Ben onun açlığını daha karnımdayken tanıdım. Dünyanın canı nerede atıyordu? Ağzından çıkan çıplak gerçeğin yaşlı bir kadın tarafından sert ve acımasızca inkara yem edilmesinde mi? Ayağa kalkmak istedi teknenin içinde. Ayşe'nin ellerinin sağ bacağındaki kirleri çıkarmaya çabalayan kavrayışlı hamarat ellerinin hatırına yenik düştü. Aç kalmamızın sebebi sensin Cebeli diye sürdürdü Gülnaz kadın. İnkar kalesine sığın ama bunu kabul et. İsteseydin yüzümüzü güldürürdün, ocak sahibi olurdun. Ocaklara direk satardın, at, katır, eşek ne varsa alırdın, ocaklardan deryaya kömür taşıtırdın. Senin arazindeki ağaçları serdar kesti, ocaklara sattı, sesin çıkmadı. Demedin ki bu arazi benimdir, sesin çıkmadı, sesin çıksaydı eve ekmek girerdi. Benim o güzel oğlum da dağlara düşmezdi. Şu halimize bak, rezil rüsva olduk, ayağa düştük, aç kaldık. Ağzımı yakan bu zulmeti kabul et. Küçüldü, yüreğinden çıkıp ateşleden nabzına sığındı. Teknenin kirli sularına daldırdı ellerini. Yorgunluğun, düşüncenin ve acının bulandırdığı sulara. Aç kalırım, aç köpeklerin minnet etmediği çürümüş kemikleri yalarım, ocak sahibi olmam, köye ölü göndermem. Ölü yaratan işe beni her ölüyle öldüren işe uçkur çözmem. Yanından geçtiğim her ağaca içimden selam veren bir mahlukum ben. Her yeşil ağaç bir fikirdir. Kuşundan karıncasına kadar gözümüzün görmediği bir mahlukat mahşeridir. Kesme hakkın var mı? Sakalını karıştırdı. Hassasiyetinin anlaşılmamasından korktu. Göğsünün kıllarını kaşıdı. Siz açsınız, içinizde en aç olan da Serdar'dır, gözü açtır, ruhu açtır. Ben tokum, acıksam da aç kalmam, dağa sığınırım. Ormanın cömertliğine sığınırım. Yeşil ota, mantara, yaban balına sığınırım. Kestaneye, meyveye sığınırım. Verdikçe çoğalan nimete sığınırım. Onların her biri bir insandır, konuşmaz verir. Yıkandı kurulandı, cevap vermeme kararıyla Gülnaz kadını dinledi. Kadının etkilendiğini, acılarının diliyle konuşmaya başladığını fark etti. Köşedeki sedire sırt üstü uzanırken kelamın kamçıdan daha etkili olduğunu düşündü. Tavanı çöle akmak isteyen durgun bir deniz yüzeyine benzetti. Sakalına tutunan düşünceleri eliyle yokladı. Kazmacıların Zonguldak'ın altını oya oya yanlışlıkla denize çıktıklarını, deniz suyunun galerileri basarak hepsini boğduğunu, her köye katırlarla ölü taşındığını hayal etti. Tap basan Şükrü'nün dışarıdan gelen çıplak sesine kulak verdi. ''Cebeli! Nerede benim hakkım Cebeli? Hakkımı almaya geldim! Hakkımı ver!'' Tapbasan Şükrü'yü haklarını alamayan kazmacıların sözcüsü olarak biçimlendirdi kafasında. Tavandaki sineği izledi, bu fikrinden vazgeçti hemen. Kendi zagonunu kendisi yapan bir adamdı Şükrü. Kazmacıların sözcüsü olamazdı. Sürünün içinde sürüye karşı yürüyen deli bir koçtu o, toslamayı severdi. Hiçbir insan kapıyı böyle güm güm evi titreterek dövmezdi. ''Cebeli, kapıyı aç Cebeli, ben bir mezarım, iki ayaklı bir mezar. Ölen her adam gelir bana sığınır. Hece taşıma bir kandil tik.'' Yerinden güç bela kalktı Cebeli. Küçük karısı Ayşe ile yüz yüze geldi. ''Aç, içeri al bu adamı.'' ''Alma!'' diye bağırdı Gülnaz kadın. ''Bitini piresini yaymasın eve.'' ''Herkeste bit var, Şükrü'de bit yok.'' dedi Cebeli. ''Şükrü bitli olduğunu anladı mı esbaplarını çıkarır, karınca küresinin üstüne atar, karıncalara yedirir bitlerini.'' Kadınların kararsızlığını anlayınca duvara dayalı diş budak bastonunu alıp kapıya doğru yürüdü. Şükrü'nün vuruşlarını içe doğru açtı. Gülnaz kadın açılan kapının aydınlığında aniden beliren iki kafaya baktı. ''Hoş geldin Şükrü'' diyerek elini uzattı Cebeli. ''İçeri buyur.'' Uzatılan eli sol gözünün altındaki tikleri çoğaltarak büyük bir ciddiyetle sıktı Şükrü. Gövdesini güçlükle taşıyan çıplak ayaklarına baktı. ''Bu köyde beni içeri buyur eden tek adam sensin Cebeli.'' Sustu, Cebeli'nin sakalında beliren kendi suretine baktı. Kendi sakalını sıvazladı. Boynunu uzatıp evin içindeki iki kadını süzdü. ''Senin evinde iki tahkimat direği var Cebeli, birini almaya geldim. Beni direksiz bırakma, gök kubbe başıma göçer.'' ''O direklerin sahibi ben değilim Şükrü, git kendilerine sor, gitmek isteyen varsa al götür, itiraz edersem namerdim.'' ''Beni direklere gönderme Cebeli, her direk dikildiği yeri sever, bu ocağın sahibi sensin, sök birini ver bana, bir direk yeter sana.'' ''Beni mülk sahibi yapma Şükrü, ben bu ocağın kazmacısıyım. Unutma, hiçbir tahkimat direği de ocakta kalmayı sevmez. Ocağın kendisini çürüteceğini bilir. Onun için kesilip getirildiği ormana dönmek ister.'' Kazmacıyı tepeden tırnağa süzdü Tapbasan. Boynunu uzatıp bir daha yokladı direkleri. Ayşe'nin gülümseyerek kapıya doğru geldiğini görünce rahatladı. Göz göze geldi kadınla, içi ışıklandı. ''Pekala, o zaman bu ocağın sahibi kimdir?'' Cebeli'nin arkasında duran Ayşe işaret parmağıyla onu gösterdi. Kadını yakından izleyen Tapbasan yutkundu. Bir insanın ikiye bölünmesini, iki insan olmasını düşündü. Kadını içine aldı, içine aldığı kadının içine girdi. Anırışı duyunca dönüp arkasına baktı. Üzülmez ocaklarında 4 yıl çalıştırılıp işe yaramaz hale gelince araziye salınan eşeklerden birisini gördü ve tanıdı hemen. ''Dur gitme Arif, beni bekle. Bugün bu direk işini halletmem lazım.'' Tapbasının emrine uymadı Arif, topallayarak yürüyüşünü sürdürdü. Cebeli 3 ayağının üzerinde güçlükle duran Arif'i dikkatle izledi. Sinek kümeleri altında kaybolan sırt yaralarının iyileşip iyileşmediklerini merak etti. Hızır'ın güleş yüzü canlandı gözlerinin önünde. ''İçerideki senin olsun Cebeli, arkandaki direği isterim.'' Dönünce Ayşe'nin utangaç ve endişeli gülümseyişiyle karşılaştı Cebeli. ''Çocuklaşma Şükrü'' diye çıkıştı Ayşe. ''Deliysen deliliğini bil.'' Ben çocuk değilim, deli de değilim. İnsanım, günahkarım. Cebeli günahkarın son bir ay içinde iyice zayıfladığını fark etti. Zonguldak'ın içinde ve çevresinde canlı iskeletler gibi dolaşan maden mağlulu küfeci hayvanlara benzetti onu. Hüzünlendi. Düşündü. Konuşmasından bir de bakışlarındaki her cahil ışık ve renk hareketinden ruhunun canlı olduğu, iyimserliğini koruduğu sonucuna vardı. ''Açlığın var mı Şükrü?'' ''Ne desem acaba?'' diye düşünüyordu Tapmasan. Tepeden tırnağa bir çift göz kesilmiş Ayşe'ye, Ayşe'nin anadan doğma sürmeli gözlerine kilitlenmiş gibiydi. ''Çekinme, açsan söyle. Cömertlikte hatemi geçmiş hatunlar var bu evde.'' ''Ben cömertlik istemem Cebeli. Miktarım ne olursa olsun veririm. İsteyene veririm. Ayşe istese veririm. Ben istesem Ayşe vermez. Niye vermez? Çünkü benim can otumu sevmez.'' Ayşe'nin hoşuna gitti bu söz. Düzmece bir öfkeyle kaşlarını çattı. ''Konuşma Şükrü, yeter.'' diye parladı. ''Çek git, ara namus kalmamış sende. Allah Allah, uçkuruna düşkün olmayan bir deli görmedim ben bu havalide. Hadi hadi, gözüm görmesin.'' ''Gelirsem kafanı kırarım senin Şükrü.'' diye arkadan bankırdı Gülnaz kadın. Kalkıp kapıya doğru geldi. ''Sen eskiden konuşma, sual etmez bir adamdın. Arsızlaşmışsın, zıvanadan çıkmışsın. Cebelinin altından beni mi ılmaya geldin?'' Boşluğa düşmüş gibi oldu Tapmasan. Başını çevirip uzaklaşan eşeğe baktı. ''Arif, bekle Arif.'' diyerek kapının önünden ayrıldı. ''Bekle, yalnız bırakma beni.'' Sonra döndü. ''Seni istemedim Gülnaz kadın, sağlam direk istedim.'' dedi ve koştu. Sıkıntıdan sakalını karıştırdı Cebeli. Delinin çıplak ayak tabanlarına yaslandı. Döndü, kargaşa bir suratla sedirine doğru yürüdü. Tapmasanın acısını, açlığını ve yalnızlığını duyumsamış olmanın üzüntüsüyle derin bir iç geçirdi. ''Şükrü'nün can otundan namusunuzu kurtardınız, gözünüz aydın.'' dedi. Kadınlar Cebeli'nin öfkesini anında sezdiler. ''Gene ne oldu Cebeli? Barıtlandın.'' diye çıkıştı Gülnaz. ''Bacaklarınızın arasında dünyanın en güzel fırınına sahipsiniz maşallah. Altını bile eritir o fırın. İyi koruyun. Ağzını çömlek çamuruyla sıvayın. Fırınınızın harareti 15 gün içinde o çamuru pişirir, sertleştirir. Kimse açamaz.''
''İnşallah ağzının suyunu tutarsın da sen de açmazsın. Rahata kavuşuruz. Ama nerede? Senin ağzının suyu taşı eritir.''
Gülnaz'ı duymazlıktan geldi Cebeli, sırt üstü uzanıverdi sedire, tavanda bıraktığı düşünceyi aradı. Denizin kıyısında kayaya köklenen ve yaprakları yaz kış yeşil kalan bir baldırı kızıla dönüşme isteği uyandı içinde. Körpe, tomurcuk, balık ve yosun kokusu ve batmakta olan güneşin dalgalara yayılan kızıllığı. Kendine güvenen kadın nerede? Sulanan erkeğin karşısında efendidir o. Gülümser, bağırtlak değil, ortalığı velveleye vermez. Hovardayı hoş karşılar. Yaklaşan erkek yanıldığını anlar, saygı duyar. Ya veregen, zayıf kadınlar, kıyameti koparırlar. Ele güne karşı namuslu olduklarını gösterirler. Namuslu kadınlar canlandı gözlerinin önünde. Bağıran, küfreden, taş atan, namuslu kadınlardan yıldım ben.
''Boş boş konuşma Cebeli'' dedi Gülnaz. ''Sen namuslu bir adam olsaydın Şükrü'yü terslerdin. Kovardın kapıdan. Adam karını istedi, sen açlığın var mı Şükrü?'' dedin. ''Nerede sende namus?''
Cebeli elini uçkurunun altından usulca kasığına doğru kaydırdı. Dünya işlerinden elini eteğini çekip kendi kabuğuna sığınan namusunu yokladı. ''Herkesin donunun altında bir namusu var.'' dedi fersiz bir sesle. ''Sahibi sağlamsa yerinde durur uslu uslu, değilse oynar. Namus eğer namussa oynamayı sever. Sevdiği için de zincire vurulur. Beni Adem'den bu yana dünyada sağlam insan kalmadı. Ben zincire vurulan namusun sahibine sağlam demem.'' Cebeli'nin ne söylediğini anlayamadı Ayşe ama önemli şeyler söylediğini sezmiş gibi Gülnaz'a baktı. Namus, zincir ve oynama arasında bağlantı kuramayan Gülnaz ise Cebeli'yi sadece konuşan ama hiçbir şey söylemeyen bir insan olarak tanıdığı için sallapati bir hava içindeydi. Ayşe kocasının baş ucuna dikildi.
''Ne zinciri?'' dedi. ''Kim oynamış?''
Sözünün anlaşılmasını önemsemeyen Cebeli hafiften araladığı ağır, çilli göz kapağının altından ilgisizce baktı.
''Belimde ağrı var Ayşe, biraz mıncıklasan.'' ''Mıncıkları mıncıklamasına da sen bir şey dedin, ne dedin onu anlat.''
Birilerinin kapıyı tıkırdatması Cebeli'yi cevap verme zulmünden kurtardı. Gidip kapıyı açtı Ayşe. Gelen töhmürüklü Emin Emmi'nin büyük kızı ve Recep'in anası Ümmü Kadın'dı. Kadının sessizce ağlayarak içeri süzülüşü Cebeli'yi canlandırdı. ''Gene ne oldu Ümmü?'' diyerek doğrulmak istedi. Ayşe'nin yardımıyla kalkıp yastığa dayadı sırtını. Rahatlamanın yolunu, olayları gözyaşlarıyla birlikte büyüterek anlatmakla bulan Ümmü Kadın, ''Serdar oğlumu Sait'e dövdürdü beyim.'' diyerek gözyaşlarını şalının ucuyla sildi. ''Recep'i mi?'' ''Recep'imi dövdürdü. Neymiş güya Recep'im, bu memleketin dulları sahipsiz değil, ben varım.'' demiş. ''Ağzı gözü şişmiş geldi eve. Kafasını kırmışlar iki yerden.''
''Sait mi dövmüş tek başına?'' dedi Gülnaz.
''Benim oğlumu tek başına dövecek baba yiğit daha çıkmadı. Sait'in yanında Şinasi de varmış. Zehra'nın evinin önünde sopalarla birden saldırmışlar. Allah razı olsun Zehra'dan. Hançeri de evden çıkmasaymış öldüreceklermiş uşağımı.''
''Kim ne derse desin Zehra büyük kadın.'' diye mırıldandı Cebeli.
''Zaten madende Recep'imin her tarafı yanmış. Üstüne üstlük bir de bu bela geldi. Bana bir akıl ver beyim, benim bir yol tutmam lazım. Hayıfımı almam lazım bu soysuzlardan, almazsam içime yangın olur.''
Kadının yüzüne yansıyan gizli dünyasını ilgiyle izliyordu Cebeli. Evet, ağzını açtığında habbe-i kubbe eden bu kadın da yalnızdı. Yalnızlığından güçlü hayaller doğuran Zehra'ya hiç benzemiyordu. Kendisini sürekli bir erkeğin kolları arasında düşünmekten olsa gerek, itirazsız, uysal, sokulgan bir görünüme sahipti. Değişik kadın yüzlerinde yıllardır masumiyeti ve hizmet aşkını arayan Cebeli, ağrısız başına kaş baslı bağlayan ve derinden ağlayan bu dul kadını anlayamamış olmanın verdiği sıkıntıyla esnedi.
''Recep'i severim.'' dedi. ''Yalnız kadınlara yardım aşkına düşmüş, bu yüzden dayak yemiş, acı çekmiş. Ne güzel.'' Acısıyla baş başa bırakın onu. Öyle acılar vardır ki her insana nasip olmaz.
Recep'im yardımseverdir beyim. Neyleyim ki dedikodu var, fiskos var. Kötü insanların ağzına düşmüş.
Boş ver dedikoduyu diye çıkıştı Cebeli. Ortada bir insanlık, bir ilim var. Recep'in insanlığı, Recep'in ilmi. Ben buna bakarım. Boşuna dememişler, ilme ağır olmaz, ağır eden berhudar olmaz.
''Oğluna söyle dulların evine gitmesin bir daha.'' dedi Gülnaz.
''Elleme gitsin.'' dedi Cebeli. Osman'ın 2 yaşındaki bir koç bir günde 60 koyunu aşabilir sözünü anımsadı. ''Recep'ten dullara zarar gelmez.''
''Recep'ime zarar gelir beyim. Ağız karası fitnelik her yanı sarmış.''
''Recep onların oğlu yaşındadır. Kimse laf etmez.''
''Gitmese ne olur ki, kıyamet mi kopar?''
Ümmü kadının çiçekli entarisinde yoğunlaştırdı hayalini. Gözlerinin önünde acayip insanlar belirdi. Geleneklere, alışkanlıklara, inançlara ters düşen, insanların rahatından rahatsız olan insanlar. Kalbinin yer değiştirdiğini, soldan sağa geçtiğini sandı. Gayipten sesler duydu, çocuk sesleri. Sordukları sorularla yeraltı karanlığında ilerleyen çocuk kafilelerine katıldı. İnsanların sorunlarıyla ilgilenmekten kendi iç seslerine ulaşamadığını, onları yitirdiğini, yitip giden her sesin bir felaket olarak kendisine döndüğünü düşündü.
Ani bir kararla beni yalnız bırakın, rahatsızım dedi.
Sırt üstü uzandı. Kadınların sessizce çekilişini izledi yan gözle. Kadınlar neden sessizce çekiliyor ve bir karanlık izbede ses çıkarmadan yer altına doğru doğuruyorlardı? Uğultular, tazelenen hayat. Acı ve kan kokan ilk çığlıklar, patlama yangınından çıkmış gibi morartılı ve biçimsiz kafalar, kömür karası saçlar, gözler, hayretin ve korkunun giz dolu gücüyle çevreyi ışıl ışıl süzen, anlamaya çalışan kocaman gözler, mayaları belayla yoğrulmuş künyeler. Tavanı süzdü, gezinen haşeratları izledi. Ne kadar da çok iş vardı. Her yağmurda tavan akıyordu. Karşı duvar çatlamıştı. Ahırın kokusu eve sızıyordu. Kapının altından sızan sular döşeme tahtalarını küflendirmişti. Çürüyen, dökülen her şey kadınların şikayet dağarcığını şişiriyordu. Hayat zembereğinin emniyet tetiği basmancası kırılmıştı. Gündüz düşündüğü şeyler geceleyin rüyaya dönüşüyordu. Gövdesindeki sıkıntı sivilceleri çoğalmıştı. Maden idaresi ölüleri kayıttan düşüyor muydu acaba?
Ocağın kenarında kafa kafaya vererek sessizce badırdaşan kadınlara kulak verdi. Bunca yıldır harcanan bu kadar sözün içinde insanın kaderini değiştirecek bir söz yok muydu? Söz neden bu kadar çok ve bu kadar güçsüzdü? Söz çoğaldıkça insan küçülüyordu. Yüzüne konan sineği kovmadı. Sineğin uğrak noktalarını merak etti. Bir öküzün sineğe insandan daha iyi davrandığını düşündü. Gözlerini yumdu. İç seslerini dinleyerek kendi derinliğine doğru çekildi.
Sakin olun efendiler. Hakikat sakindir. Kömür kumpanyası sahiplerinin Bahriye Nezareti yetkilileriyle Ereğli Maden İdaresi'nde yaptıkları toplantı 5 saat sürdü. Maden Bakanı ve Ereğli Kaymakamı Dilaver Paşa, beynine lök gibi çöken uğultunun ağırlığıyla binadan çıkanları izledi. Toplantı salonunda Miralay Mehmet Sait, Maden Komisyonu Başkanı Hüseyin Bey, kolağısı Hasan Tahsin ve Maden Katibi İsmail Hakkı Bey kaldı. Paşa kaşlarını kaldırarak yüzünü İsmail Hakkı Bey'e çevirdi.
''Bunlarla baş etmek zor, çok zor efendi.'' dedi. ''Bunların aralarındaki sürtüşmeler yer altındaki patlamalardan daha yakıcı.''
''Bunlar sadece maden kuyusu değil, birbirlerinin kuyusunu da kazmakla meşguller Paşa Hazretleri.'' diyerek oturduğu yerden masaya doğru abandı İsmail Hakkı Bey. ''Bazılarının arkasında Yorgaki Zafiropoulos var. İngilizler en arkadadır. Yıllar önce Hazreti Padişah'ın izniyle Kozlu ve Zonguldak ocakları onun işletmesine verildi. O zamanın Madeni Hümayun Nazırı Halil Kadri Bey'in tavsiyesiyle adam Madeni Hümayun müdürü oldu. Olmaz olaydı.''
''Zafiropoulos Galata'nın en zengin bankeriydi.'' diye mırıldandı kol ağası Hasan Tahsin. Bakışlarını bir an araya girmedercesine kol ağzına kaydırdı paşa. ''Daha ilk senenin sonunda bütün ocakların çalışmalarını durdurdu. Neymiş Bahriye Nezareti tonu 73 kuruştan aldığı kömürlerin karşılığını ödememiş de çalışmalara son vermek zorunda kalmış. Yalan! Meğerse adam İngiltere'den kömür ithalinin gerçekleşmesi için İngiliz kömür kumpanyalarıyla el altından anlaşmış.''
''Besirgenin gayesi havzayı köreltmek.'' dedi kol ağası Hasan Tahsin. ''Bahriye'yi İngiliz kumpanyalarına borçlu hale getirmek.'' Adı Fransız yanlısına çıkan Miralay Mehmet Sait, ''Hükümet Zafiropoulos'la yaptığı mukaveleyi feshettikten sonra ocakların işletilmesini İngiliz kömür kumpanyalarına verdi.'' diye söze girdi. ''Aynı şeyi kumpanya yaptı. Ocakları hakkıyla çalıştırmadı. Bahriye'yi İngiltere'den kömür ithal etmek zorunda bıraktı.''
Dilaver Paşa sabırla dinliyordu konuşanları. Saraya, hükümete ve iş dünyasına mensup tanıdık simalar canlanıyordu hayalinde. Borç görüşmeleri yapan nazırlar, hazineyi hassa memurları, Galata bankerleri, yabancı şirket ve elçilik temsilcileri, Hacı Hüsrevler, Yorgiler, Hallaçyanlar, Efraimler.
Peki Madeni Hümayun ocaklarına lüzumu olan kerestenin Ereğli Sancağı ormanlarından temini varken Romanya'yı neden araya soktular? Oradan getirecekleri sütunlar daha mı sağlam?
Paşanın ilgisiz bir konuyu ortaya atması şaşkınlıkla karışık kısa bir sessizliğe yol açtı. Konuşmacılar bu da nereden çıktı dercesine birbirlerine bakıyorlardı. Paşa soru sormamış, sorular altında ezilip küçülmüş, soruları soruluklarına pişman etmişçesine susuyordu.
''Her neyse, mühim değil.'' diye sürdürdü. ''Bu toplantıdan şimdi ne çıktı ben pek anlayamadım efendi.''
Sorunun kendisine yöneldiğini anında anlayan Maden Komisyonu Başkanı Hüseyin Bey, ocak sahiplerinin beyninde yankılanan görüşlerinden güçlükle koptu.
''Bizler kumpanya sahiplerinin görüşlerinden de yararlanarak hayırlı sonuçlara vardık Paşa Hazretleri.'' dedi.
Hüseyin Bey'in gözlerinin altındaki morluğun dosyaları incelemekten, inanmadığı şeyleri onaylamaktan ve birbirlerine benzer raporlar yazmaktan kaynaklandığını düşündü paşa. Sırtından kuyruk sokumuna doğru ilerleyen haşaratın bir madenkeş biti olabileceğinden kuşkulandı. Haşaratı ezercesine arkaya yaslandı.
''Ne gibi sonuçlar efendi, hülasa buyurun.'' dedi.
Paşanın toplantı anında gözlerini yummadan uyuduğunu ya da gereksiz hayallere daldığını tahmin etti Hüseyin Bey. Her şeyden evvel ocakların temel ihtiyacı olan sütun meselesi halledilmiş oldu. Bunun için Paşa Hazretleri Ereğli Livası ormanlarının tamamı kömür havzasına tahsis edildi. Romanya işi onların işidir, bizi alakadar etmez. Ayrıca hayırlı bir iş oldu. Kumpanya sahiplerinin çekişmelerine sebep olan kroki meselesi çözüldü. Şöyle ki, defterini açıp krokiye baktı, Alaplı ile Akçakoca arasındaki şeyden, neredeydi o?
Ha, taş suyundan başlayarak Kuruca Şile ile Cide arasındaki kapı suyuna kadar olan sahil şeridi hudut tayin olundu. Birkaç sayfa çevirdi, yutkundu. Kozlu Üzülmez Kilimli ve Alacağız bölgelerindeki ocaklar numaralanarak yeniden düzenlendi. Yükleme iskelelerine oluklar yaptırılmasına karar verildi. Eski dekovil hatlarının tamirinin yanında Üzülmez, Çaydamarı, Çatalağızı ve Kozlu maden mevkilerine yeni şimendifer hatlarının döşünmesine lüzum görüldü. Ayrıca Fen ve İmalat isimli iki komisyon kurulması tavsiye edildi. Bu komisyonları Bahriye'nin en kısa zamanda bu işleri anlayan zabitlerden kurması elzemdir.
Bu işlerden maksat nedir efendi?
Paşa'nın merak dünyasında yıldız mahşeri gibi parlayan soru işaretlerini görür gibi oldu Hüseyin Bey. Açıklama şevki kırıldı.
Maksat Fen ve imalattır Paşa Hazretleri.
Fenden maksat nedir efendi? İngilizlerin feni mi? Elimizin altında fenden anlayan zabit var mı? Sonra imalattan maksat nedir?
Paşa'nın toplantıya katılmamış gibi sorular sormasını şaşkınlıkla izliyorlardı. Dünyanın kalbinin Ereğli Havzası'nda attığını söyleyen bir insan, 5 saatlik bir toplantıdan sonra bu soruları mı soracaktı? Bakışlardaki hayreti merak olarak yorumlayan Paşa, esnememek için kendisini güç bela dizginledi.
Kurulacak Fen Komisyonu maden arama izninden devir teslim işlemlerine kadar birçok görevi yerine getirecek dedi Hüseyin Bey. Maden sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların tespit ve haline de bakacak.
İmalat komisyonu madenin işletme, nakil ve yükleme işlerine bakacak. Her iki komisyonun kararları zat-ı alinizin tasdikinden geçtikten sonra tatbik edilecek. Kol ağası Hasan Tahsin sıkıntılıydı. Bütün bu masrafları neden kiracı durumunda olan kumpanya sahipleri üstlenmiyordu da devlet üstleniyordu? Bu devlet ne zamana kendi mülkünü başkalarına kiraya vermekten vazgeçip onu doğrudan işleyerek işveren durumuna geçecekti?
Efendim, müsaade buyurursanız burada öteden beri düşündüğüm bir hususu Paşa Hazretlerine arz etmek istiyorum.
Buyurun efendim dedi Hüseyin Bey. Bakışlar Hasan Tahsin'e yöneldi. Paşa kol ağasının kiremit kızılına çalan bıyık ve sakalını dikkatle izlemeye koyuldu.
Son göz ağrısı Hüsniye Hanım'ın ayrılmadan önce söylediği tatlı sözlere sığındı.
Muhterem Paşa Hazretleri, bendeniz öteden beri devletimizin kendi miri ocaklarını bezirganlara, aracı kumpanyalara vermeden kendisinin işletmesi fikrinde olduğumu beyan etmek isterim. Bunun için Bahriye'nin Kerpiçli, Kozlu, 2. Makas, Damağılı ve Üzülmez maden mevkilerindeki bazı ocakların işletilmesini bizzat üzerine almasından yanayım.
Paşa heyecanlandı, cebinden tesbihini çıkardı hemen. Fesinin pozisyonunu değiştirdi, kaşlarını çatarak...
Kumpanyaların çalışmalarını engellememek kaydıyla fikriniz münasiptir dedi. Bahriye'nin bir kumpanya gibi işe koyulmasının zamanıdır. Unutmadan bir hususu toplantıda ele almadığımız bir meseleyi hatırlatmak istiyorum. Geçen ay kömür tozu patlamasından ölen amelelerin aileleri bana ocakta ihmalin olduğunu beyan ettiler. Elim kazayı tetkik eden heyetin tuttuğu zabıtlardan ben bir şey anlamadım. İhmal var mı yok mu? Ölüler arasında 10 yaşında bir çocuğun olduğu söylentileri var. Doğru mu bilemiyorum. Hadisenin sebebi, müsebbibi tespit edilmezse bunlar tekerrür eder efendiler. Şimdi olmasa bile ileride bunların vebali altında kalır, eziliriz hepimiz.
Paşa sağ elinin mor damarlarını süzdü. Ölmüş kuzusuna bakan yaşlı bir koyuna benzetti kendisini. Sıkıntıyla arkaya yaslandı. Yarattığı sessizliğin ve çaresizliğin gücünü duyumsar gibi oldu, korktu.
Yanlış hatırlamıyorsam biz hazırladığımız nizamnamede mükellef amelenin yaşını 13 ile 50 arası tespit etmiştik.
Maden Komisyonu Başkanı Hüseyin Bey, Paşa'nın kendisine bakarak konuşmasını suçlandığına yordu. Sıkıştığı anlarda yaptığı gibi sol kaşını kaldırıp gözünü hafifçe kıstı. İlgisi olmadığı halde önündeki defteri karıştırdı. Rakiplerinin Paşa'yı kendisine karşı önceden doldurmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde durdu.
Bu gibi patlamalar Avrupa'da da oluyor Paşa Hazretleri dedi. Bunlar maden havzalarında biraz da kaçınılmaz olarak yaşanan hadiselerdir. Tutulan kaza zaptını hassasiyet ve dikkatle inceledim. Ölen küfeci çocuğun yaşı 10 değil 13'tür. Ölümüne tamamen kendi ihmali sebep olmuştur. İşini bırakıp uyumak için katırların kaldığı höyükte uyumaya gitmeseymiş ölmeyecekmiş.
Kaza zaptını tutan şahıs Estefan Efendi'nin katibi Petro'dur diye söze girdi Hasan Tahsin. Ölen çocuğun babasıyla bizzat konuştum. Çocuğunun 10 yaşında olduğunu söyledi. Aynı şahıs kazadan 6 ay evvel çocuğunun küçük olduğunu, çalışırken zorlandığını, ağladığını ocak çavuşuna da söylemiş.
Efendim delikanlının mükellefiyet defterinde yaşı 13'tür dedi Hüseyin Bey. Köylülerin kendi çocuklarının doğum günlerini kaydetmedikleri, bilmedikleri de malumunuzdur. Ben şahsen kendi yaşımı bilmiyorum.
Çocuğun yaşını Petro babasından daha mı iyi bilecek?
Delikanlının yaşını çalışmaya başladığı gün deftere kaydettiren Petro değil, köy muhtarıdır. Küçük bir tahkikat neticesinde hakikati öğrenirsiniz.
Muhtarların çocukları olduklarından daha yaşlı kaydettirdiklerini öğrenmeniz için küçük bir tahkikata da sizin ihtiyacınız var efendim.
Yönettiği havzada herkesin rekabet ve çatışma içinde olduğunu düşündü paşa. Herkesin içinde bitip tükenmez bir fırtına mı vardı? Hayırlı bir fırtına mıydı bu? Yaşı 10 olan kaç çocuk çalışıyordu bu havzada? Cesaretini dürüstlüğünden alan kaç insan vardı? Hırsın, gizliliğin ve inkarın kuşatması altında olduğunu hissetti birden.
''Sakin olun efendiler'' diye mırıldandı. ''Hakikat sakindir.''
Sakin bir durum çıktı ortaya. Sakinler paşanın sükunetine uygun bir fikir ve bir konuşma tarzı arayışına çıkmışçasına suskunluklarını sürdürdüler. Paşa midesinden gelen gurultuların duyulmasını engellemek için üst üste öksürdü. İstanbul'dan gelen Fransız heyetiyle yarın sabah yapacağı görüşmenin mahiyetini anımsamaya çalıştı. Anımsayamadı. Öğle üzeri yediği yemeklere takıldı. Onları da anımsayamayınca,
''Müşavere bitmiştir efendiler'' dedi.
Kalkmak isterken arkaya doğru kaykıldı. Yorgunluğun ağırlaştırdığı gövde koltuğa abanınca paşa koltukla birlikte sırt üstü düştü. Panik havasında koşup kaldırdılar. Kafasının arkası salonun tahta zeminine çarpmıştı. Ayağa kalkacak durumda değildi. Bakışlarına parçalanmış bir dünyanın içe vuran ışıltıları egemendi. Bildiklerinin tümünü unuttuğu korkusuna kapılmış gibi bir hali vardı. Fesini kafasına oturttular, apoletini düzelttiler.
''İyi misiniz Paşa Hazretleri?'' dedi Miralay Mehmet Said Bey. ''Bir arzunuz, emriniz var mı?''
''Benim bir an evvel evime götürülmem lazım Said Bey oğlum. Kanaatimce burada konuşacağımız mühim bir mesele kalmadı.''
''Ben de aynı kanaatliyim İzzet Lü Paşam.'' diye onayladı Mehmet Said Bey.
İnsanları sonu gelmez çabalar içinde tüketip heder eden hayatın yüceltilmeye değer bir şey olmadığını düşündü paşa.
5. Ayrımın Sonu Sayfa 79.